bilinen en eski kavimlerden biri olan Sümerler'de yeniden doğuş ve öbür dünya yani ahiret inancı mevcuttu. Öldükten sonra hesap verme inancı ölülerin yeraltı dünyasındaki ırmağa geçtikten sonra ölüler mahkemesinde hesap vermek zorunda olduğu şeklinde ifade bulmuştu. Sümerler için cennet, saf, temiz ve parlak, hastalık ve ölüm bilmeyenlerin yaşadığı Dilmun adlı bir memleketti.
Aynı dönemlerde Mısır'da da benzeri bir ahiret inancı hakimdi. Tabutların üzerine mahkemeyi, sorgulamayı canlandıran resimler, kefesinin birinde kişinin dünyada işlediği amelleri temsil eden bir kalp bulunan terazi resimleri, günahkarların ve suçluların içine atılacağı ateşler resmetmişlerdi. Mısırlıların inancına göre insan iki elemandan oluşmaktaydı, beden ve ruh. Bu iki eleman ölümden sonra da baki kalabilmekteydi. Sıradan bir insandan krala varıncaya kadar herkesin yaptığından mesul tutulacağını ve Tanrı Osiris'in hakimlik yaptığı ilahi bir mahkemede her insanın hesap vereceğini kabul ederlerdi. Eğer bu mahkeme ölünün iyiliklerinin kötülüklerinden fazla olduğuna karar verirse, o kişinin sonsuz ve ebedi nimetlerle ödüllendirileceğine, bunun tersi bir durumda da vahşi hayvanlar tarafından parçalanma ve ateşe atılma gibi cezalara çarptırılacağına inanırlardı.
Bunlar takriben M.Ö. 3. binde yaşamış, medeniyetler kurmuş insan topluluklarına ait uhrevi inanç yapısı. Birbirleriyle birçok noktada örtüşen inanç yapıları bunlar. Zaten aralarındaki uyumsuzluklar da farklı bir din imajı vermemekte. Hakeza, daha sonra gelen toplulukların uhrevi inanç yapıları da başka bazı tahriflere uğramakla beraber aynı inanç temelleri üzerine oturmakta.
Ahiret inancını temel almayan, pek talep görmemiş bir iki tane beşeri kökenli ideoloji haricinde, gelmiş geçmiş tüm insan topluluklarında ahiret inancı mevcuttur. Toplumların vicdanında yer eden bütün bu inanç şekilleri, kimilerinin iddia ettiği gibi insan aklının bir ürünü değildir. İnsan aklının ürünü olan kısım, tahrifata uğrayan kısmıdır. Eğer tümüyle insan aklının ürünü olsaydı, temelde birbirine benzeyen çelişkilerden değil, tamamıyla zıtlıklardan meydana gelirdi. Sınırları bitişik iki ulusun, örflerinin, adetlerinin, dillerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşünecek olursak, ahiret inancının da tıpkı bu unsurlarda olduğu gibi derin farklılaşma göstermesi gerekirdi.
Bundan 10 asır evvelinin iletişim imkansızlıkları göz önüne alındığında, Amerika'da yaşayan bir Kızılderili topluluğunun, Avrupa'da veya Ön Asya'daki çağdaşlarının benzeri bir ölümden sonraki hayat, yani ahiret inancı hangi tesadüfe bağlanabilir? Bütün bu ortak inanç ifadeleri, hangi devirde, nerede yaşamış olursa olsun, tüm insan topluluklarına ilahi mesajın ulaştırıldığını göstermektedir. Bazı şeylerin tıpatıp aslına uymaması ise, insan topluluklarının basit menfaatler uğruna ilahi mesajı tahrip etmelerindendir. Gerçi tahrip edilen ilahi mesajı düzeltmek için Yüce Rabbimiz tarafından arkası arkasına peygamberler gönderilmiştir ama insanların çoğunluğu tahrip edilmiş mesaja sarılmayı daha hoş görmüşlerdir.
Peygamberlerin geldikleri ümmetlere ilahi mesajı tam anlamıyla yerleştirebilme gayretleri çoğunlukla boşa çıkmıştır. Çünkü insanlar ya tahrif edilmiş mesajda menfaat görmüşler ya da hiçbir bilgiye dayanmaksızın kuru bir inat gütmüşlerdir. Zaten peygamberlerin görevleri geldikleri ümmetlerdeki tüm insanları aynı şekilde düşünmeye zorlamak değil, gönderildiği ümmeti ilahi mesajdan haberdar etmektir. Allah Celle Celaluhu dileseydi insanları bir tek ümmet kılardı. Dolayısıyla hak katında peygamberlerden beklenen, istenen ümmetin ilahi mesajdan haberdar edilmesidir. Mühim olan başlangıçtan bitiş için takdir edilmiş güne kadar insan topluluklarının mukadder çizgisi üzerinde peygamberlerin yerlerini alıp ilahi mesajı bu topluluklara ulaştırmalarıdır. Ki bu vesileyle yarın ilahi mahkemede her şeyin hak ve adalet üzere yürümesi için gerekli bir şart daha yerine gelmiş olacaktır. Yüce Rabbimiz Yunus Suresi 19-47, Nahl Suresi 36, Fatır Suresi 23 ve 24. ayetlerinde bu konuya şöyle ışık tutmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bir tek ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Şayet Rabbinden daha önce bir takdir geçmemiş olsaydı, aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez. Andolsun ki her ümmete Allah'a kulluk edin, azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndermişizdir. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
Geldiğimiz bu noktada ahiret düşüncesini, dolayısıyla ahiret inancını biraz açmak gerekiyor. Öncelikle ahiret düşüncesinin insanda şuur haline gelebilmesi için kişide her şeyden evvel bir yaradan inancı olması gerekiyor. Ve bunun için de şu iki ihtimalden birinden yana tercihini yapması gerekiyor. Birincisi, kainatın, galaksilerin, güneş sisteminin, atmosferin, yeryüzünde yaşayan insan ve diğer canlıların ve onların yaşaması için gerekli olan milyonlarca dengenin tesadüfen var olduğuna inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde hiçbir zaman tesadüfe yer olmadığını bile bile. Diğeri de bu muazzam dengenin bir yaratan tarafından var edildiğine inanmak. Ki televizyondan telefona, bilgisayardan en basit sandalyeye kadar günlük yaşantımıza girmiş olan her şeyde bir planın, bir mühendisliğin, bir ustalığın olduğunu bile bile.
İnsanların kahir ekseriyeti bu konuda aklın yolu birdir deyip, bu muazzam dengenin bir yaradansız olamayacağı düşüncesinde birleşiyor. Ama milyarda bir ihtimali bile olmayan şeye ihtimal verip peşine düşen, milyarda milyar ihtimalli olana şüpheyle yaklaşanlar az da olsa yok değil. Bunun nasıl olup da böyle olabildiğine akıl ermiyor ama oluyor.
İş yaradan düşüncesinde karar kılmakla başlıyor ama yaradan düşüncesi tek başına yetmiyor. Çünkü yaradan düşüncesinin olgunlaşıp inanç haline gelmesi gerekiyor.
Bir yaradan olduğuna inanan insanların çoğu ölümden sonra tekrar dirilmeye ve kıyametle son bulacak olan kainatın tekrar yaratılacağına ya inanmıyor ya da şüpheyle bakıyor.
Oysa şu anda kainat yaratılmış ve mevcut. Ve kainatın kendisi bu muazzam dengeyi yaratan ve idare eden varlığın mevcut olan her şeyi yeniden yaratabileceğinin en büyük teminatı. Eğer haşa yeniden yaratmak mümkün olmasaydı bugün içinde yaşadığımız kainat olabilir miydi?
Aslında her şeyin cevabı kendi içerisinde mevcut. Lakin işi yokuşa süren kolaycılık. Sonra bu türden itirazlar yeni de değil. Geçmişte yaşamış insanlar da böylesi itirazlarla peygamberlerin karşısına dikilmişler. En güzel cevap yine Kur'an'dan geliyor. Saffat suresi 11. ve Vakıa suresi 62. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Andolsun ki ilk yaratmayı bilirsiniz, yine de düşünmez misiniz? Sadakallahülazim.
Yaradan inancının bu tip şüphelerden sıyrılması, Yaradan'ı hakkıyla takdir edebilmenin ilk basamağı oluyor. Bundan sonra tevhid dediğimiz, Yaradan Allah'ı her konuda hakkıyla birleyebilme aşaması geliyor.
Bu aşamada kişinin öncelikle Allah'a kul olmak için yaratıldığının ve her şeyden evvel Allah'ın kulu olduğunun şuurunda olması ve diğer bütün niteliklerinin bundan sonra geldiğini bilmesi gerekiyor. Allah'ın kendini her taraftan kuşattığını, her eylemini bildiğini, hatta kalbinden geçirdiklerine bile şahit olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Allah'ın yegane otorite ve hüküm sahibi olduğuna, dini yalnız Allah'a halis kılarak hiçbir şeyi ona denk tutmaması gerektiğine, Allah'ın isteklerinin kendi heves ve arzularından önde gelmesi icap ettiğine, hayrın ve şerrin Allah'tan gelip ibadetin, duanın, kulluğun sadece Allah'a yapılacağına, inanç sistemi olarak da kendinden yalnız İslam'ın kabul edileceğine, ahiret gününde yüce mahkeme huzurunda dünyada işlediği her amelin hesabını vereceğine iman etmesi gerekiyor. İmanına da hiçbir ek, hiçbir sentez katmaması, imanla küfrün arasında üçüncü bir yol olmadığını bilmesi gerekiyor. Beraberinde de Kur'an'ı ve sünneti, hayat nizamı, ahireti de dünya yaşamının belirleyici bir unsuru haline getirmesi gerekiyor. Zümer Suresi 55. Zuhruf Suresi 44. ve Ahzab Suresi 24. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Size ansızın farkına varmadan azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel söze Kur'an'a uyun. Doğrusu bu Kur'an sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Ey inananlar! Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Sadakallahül Azim.
Gökten bir taş bırakıldı mı düşer. Havadan hafif her şey yükselir. Sudan hafif her şey yüzer. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Gündüzün ardından gece gelir. Doğan her canlı ölür. Her ölen ahiret günü dirilir. Ve her dirilen hesap verir. Hikmet sahibi bir yaratıcının insanı yaratıp onu akıl ve hikmetle, güç ve kuvvetle donattıktan sonra onu hiçbir sorumluluk taşımadan istediğini yapmakta serbest bırakacağı düşünülebilir mi?
Yüce Rabbimiz, Mü'minun Suresi 115. ayetinde "Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?" buyurarak, insanoğlunun hayata gelmesinin bir amaca mebni olduğunu ve sorumlulukları bulunduğunu beyan etmektedir. Zaten insanoğlunu muhatap alıp ona uyarı ve öğütte bulunması da bu sebepledir.
Dünyadaki bütün canlılar içerisinde görev ve sorumluluk taşıyan yegane canlı insandır. İnsan hayatını diğer canlılardan ayıran, onu anlamlı ve değerli kılan da budur. Lakin bazı insanlar sorumluluk taşımayı özgürlüğü kısıtlayan bir unsur, bir yük gibi görürler. Zaten inanmak isteyen insanla istemeyen insan bu eşikte birbirinden kopar. Mümin olmak isteyen sorumluluğun altına girer, istemeyen arkasını döner. Çünkü mümin olmayan kendini her konuda sınırsız özgür hissetmek ister. Müminse öncelikle kendisini Allah'ın kulu kabul edip ancak Allah'ın serbest bıraktığı konularda özgür kabul eder.
Evet. İnanmayan insan için işin içinden çıkmanın en kestirme yolu hiçbir sınır tanımamak, reddetmektir. Ancak biraz inanan insanlar için durum farklılık arz eder. Çünkü içlerinde kamil olmamakla birlikte inanç mevcuttur. İnanç mevcuttur ama yaşantılarından da taviz vermek istemezler. Ve inançlarının hayatlarının her alanına değil, kendi uygun gördükleri alanlara müdahale etmesini isterler. Dolayısıyla dini değerleri bir bütün olarak değil, heves ve arzularına uyduğu veçiyle kısım kısım alıp hayatlarına monte ederler. Ne dünyadan kopabilirler, ne ahiretten vazgeçebilirler. Çoğunun dinle bütün ilişkileri hurafelere boğulmuş birkaç sathi kuralın uygulanmasından öteye gitmez. Ki bu bile istikrarlı değildir. Çünkü dinle uyumları zamana, mekana ve şartlara göre değişir.
Tabidir ki insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle de inanmaya başlarlar. Ve böylesi bir inanış kişiyi, yaradanı, dini, ahireti hafife alan bir anlayışa, algılayışa sürükler. Mesela dünyada başına gelenlerden bir yolunu bulup sıyrılan insanoğlu, ahirette de başına geleceklerden belki biraz zorlanmakla beraber bir şekilde sıyrılacağını düşünür. Veya şeytanın etkisiyle her şeye rağmen Allah'ın affedeceğine güvenir. Veya en azından bir yaratıcıya inanmanın yeterli olacağını sanır. Şeytanın süsleyip kendisine güzel gösterdiği amellerine bakıp en doğrusunun bu olduğuna kanaat getirir. Ya da ahiret gününde müminlerle mümin olmayanların bir kefeye konulacağını veya en azından bu iki kesimin birbirinden pek de farklı konumlarda olmayacağını düşünür. Bunlar akla gelenlerden birkaçı. Hepsi de hiçbir bilgiye dayanmayan hezeyanlar olmaktan öte şeyler değil. Bakınız Câsiye Suresi 21 ve 22. Ankebût Suresi 2-5. ve Lokman Suresi 33. ayetinde Yüce Rabbimiz nasıl buyuruyor?
Bismillahirrahmanirrahim. Kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Her cana kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar inandık deyince denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah'la karşılaşmayı uman bilsin ki, Allah'ın bunun için belirttiği vakit gelecektir. O işitir ve bilir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahül Azim.
Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala Hazretleri, ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah-u Teala Hazretleri, öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak.
Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dendi. Biz cahiliye devrinde yaptıklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Şu cevabı verdiler. Müslüman olduktan sonra iyi olana cahiliye devrinde yaptıklarından sorulmayacaktır. Kötü amel işleyene hem İslam'daki ameli hem de önceki ameli sebebiyle hesap sorulacaktır.
Öyle ya. Her şey sanıldığı kadar kolay olsaydı, insanlar Allah'a iman ettik demekle sorumluluktan kurtulsaydı, Allah'ın Resulü, hak yolun tebliğcisi, beşeriyetin en hayırlısı, alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılar, oruç tutar, cihad eder, ömrünü Allah yolunda harcar mıydı?
Çaresizliği hiç yaşadınız mı? Hiç çaresizliğin sizi yiyip bitirdiği bir an oldu mu? Hani elden bir şey gelememesinin o kahredici duygusunu iliklerinize kadar hissettiğiniz an. Size çok pahalıya mal olacak önemli bir fırsat, hatta hayati bir fırsatı kaçırmanın sizi o en derinden sarstığı, ölümü bile arar olduğunuz pişmanlık ve üzüntü anı.
Ne zor olur bu anlara katlanmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Hayatımızı zehir eder uzunca bir zaman. Ama neticede unuturuz her unuttuğumuz şey gibi. Allah'ın izniyle en zorlusunu bile zaman öyle bir alır götürür ki hiç yaşanmamış gibi olur bu anlar. Unutmamız gerektiğini düşünür ve hafızamızın derinliklerine gömeriz bunları. Kendimiz ibret almak için değil de kimilerine öğüt vermek için çağırırız bu anıları hafızamızın derinliklerinden. Sanki bu anları kendimiz için değil de başkaları için yaşamışız gibi.
Oysa bunlar yaşandığı müddetçe telafi etme imkanı olabilen, ahirette yaşanılacak büyük pişmanlığın küçük provalarıdır. Dönüşü olmayan bir günde, telafisi imkansız bir süreç için ibret olması gereken tecrübelerdir.
Yaşadığımız pişmanlıklardan, çaresizliklerden, tecrübelerinizden yola çıkın ve o anı, ahiret anını bir hayal edin. Düşünün ki dört bir yanınızdan kıskıvrak yakalanmışsınız. Ne bir adım geri ne de ileri atabiliyorsunuz. Ne göğe çıkıp ne yerin dibine gömülüp kaybolabiliyorsunuz. Ölmek istiyorsunuz, ölemiyorsunuz. Toprak olup yok olmayı, hiç yaşamamış olmayı diliyorsunuz, olmuyor. Yardım için tanıdık bir sima arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Dünyadaki gücünüzü, mevkiinizi, çevrenizdeki hatırlı dostlarınızı düşünüp acaba diyorsunuz. Bakıyorsunuz ki onların işi başından aşkın. Dünyada elini eteğini öptüğünüz o kudretli şahsiyetleri gözleriniz arıyor, onların hali sizden perişan. Baba diyorsunuz, ana diyorsunuz, Anlıyorsunuz ki yapayalnızsınız. Yalana, hileye başvuruyorsunuz, kar etmiyor. Suçu başkalarına atmaya kalkıyorsunuz, tutmuyor. İtiraz ediyorsunuz, bahane uyduruyorsunuz, nafile.
Ve vazgeçiyorsunuz. Çünkü ne sızlanmanın ne de sabretmenin hiçbir şeyi değiştiremeyeceği çetin bir sürece girdiğinizi, belanın en büyüğünü başınıza sardığınızı artık biliyorsunuz.
Evet, suçlular için böyle bir an ahiret anı. Söylemekle, düşünmekle, tasvir etmekle ne derece anlatılır veya anlaşılır bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu andaki pişmanlığın tattığımız hiçbir pişmanlıkla mukayese edilemeyeceği. Müminlerin haleti ruhiyesi ise nasıl tasvir edilir bilemiyoruz. Bu konuda da bildiğimiz bir şey varsa, dünyada yaşanmış tüm mutluluklar bir anda yaşansa, bu anın mutluluğuyla mukayese edilebileceği.
Hazreti Ayşe anlatıyor. Ateşi hatırlayıp ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niye ağlıyorsun diye sordu. Cehennemi hatırladım da onun için ağladım. Siz kıyamet günü ailenizi hatırlayacak mısınız dedim. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Mizan yanında ki tartısının ağır mı hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Sahifelerin uçuştuğu zaman ki kendi defterinin sağına mı soluna mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Sıratın yanında ki cehennemin iki yakası ortasına kurulduğunda bunu geçinceye kadar.
İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cennetlikler cennette, cehennemlikler de cehennemde oldukları zaman ölüm getirilir. Cennetle cehennemin arasına konup orada ortadan kaldırılır. Sonra bir münadi seslenir. Ey ehli cennet, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Ey ehli cehennem, artık sonsuzluk var, ölüm yok. Cennetliklerin sevinci bununla daha da artar, cehennemliklerin de hüznü artar.
Evet, bir gün gelir, o gün gelir. İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz gün gelir.
O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve inkarcılar için yaman bir gündür. Gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler bu büyük an için dizi dizi inerler. Yer yarılır, herkes kabirlerinden ayrılır. Ahiret yanında anılmayacak kadar kısa bir devri kapatmış olanlar, bir davetçinin sesine uyarak hiçbir yöne sapmadan doğruca haşir meydanında Rablerinin huzuruna toplanırlar.
Öncekiler, sonrakiler kimse unutulmaz. Güçlü, güçsüz, ezen, ezilen, mümin, kafir hep buradadır. Bu anla karşılaşacaklarını hiç ummayanlar, öleceklerini bile bile ölmeyecek gibi yaşayanlar, azgınlıklarını kat kat artıranlar, dünyada körü körüne bocalayanlar, Rablerine kafa tutanlar, yaşadıkları saltanata aldanıp ilahlıklarını iddia edenler, müminlerin inandıkları değerlere küfredenler, korku ve hezeyanları uğruna kafirleri dost ve sırdaş edinenler, az bir bahaya Allah'ın ayetlerini değişenler, menfaatlerine halel gelmesin diye Allah'ın ayetlerini gizleyenler, zalimden hak sözü esirgeyenler hep bir arada ve şaşkınlık içerisindedirler. Üstelik eski edalarından, tafralarından eser kalmamış bir halde. Boyunları bükük, kendilerini, bellerini çatırdatacak onursuz bir sonun beklediğinin şuurunda olarak. Müminlerse derin bir sevinç ve mutluluk içerisindedirler. Umduklarını bulmuşlardır. Rablerine kavuşmanın, ebedi cennetle mükafatlandırılacak olmanın o tarifsiz sevincini ve heyecanını yaşarlar.
Ve nihayet, inananlarla inkar edenlerin birbirinden ebediyen kopacakları muhteşem ayırt etme anı gelip çatar.
Peygamberler ümmetlerine şahitlik için getirilirler. Her ümmet dizüstü çökmüştür. Hepsi kitabına çağrılır. Onlara denir ki, bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir.
Artık tevbenin bir anlamı kalmamıştır. Ne sızlanmak ne de sabretmek hiçbir şeyi değiştirmez. Mizan konur. Bir lahza bile kaçılmaksızın kaydedilen dosyalar açılır. Artık bundan sonra kayıtlar konuşur. Zulmedenlerin o gün özür beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.
ve kimsenin kimse için bir bedel ödeyemeyeceği ve yardım da göremeyeceği o süreç başlar. Cennet yaklaştırılır, cehennem alevlendirilir. Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamaz. Konuşan da ancak doğruyu söyler. Gizli açık ne varsa, hatta kalplerin derinliklerinde kalanlar bile ortaya çıkarılır. Dili konuşturan Allah, elleri konuşturur, ayakları şahit kılar. Ve insanoğlu kendisine verilen her nimetten sorguya tutulur. Sırası gelen neyin gerçek, neyin kalıcı olduğunu artık hiçbir şüpheye mahal kalmaksızın idrak eder. Amel defterleri sağ tarafından verilenler ebedi kurtuluşa ermenin mutluluğunu, sol tarafından verilenlerse ebediyen sürecek bir hüsranın bedbahtlığını yaşarlar.
Evet, insanlar gibi ümmetler de dünyada tutturdukları çizgi neyse ahirette de aynı çizgi üzerinde toplanacaklar. Topluca gelip tek tek hesap verecekler. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. İyi amel işleyenler de haksızlığa uğratılmayacak. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah vaadinde hakkıyla durandır.
Söylenecek söz çok, lakin zaman el vermiyor. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar, dileyen de belirsizliğe. Konumuzu Zilzal Suresi 1-8, Câsiye Suresi 31-37, Sebe Suresi 51-54, Fâtır Suresi 36. ve 37. ayetleriyle bitiriyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, yüceler yücesi Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. Ahiret günü insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. İnkar eden kimselere denir ki, ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir millet olmuştunuz değil mi? Doğrusu Allah'ın verdiği söz gerçektir. Kıyamet saati şüphe götürmez dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız yoktur sanıyoruz. Buna dair kesin bir bilgi elde etmiş değiliz derdiniz. İşledikleri kötülükler kendilerine belli oldu. Ve onları alaya aldıkları şeyler kuşatıp mahvetti. Onlara denir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk. Varacağınız yer ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bu, Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür. O gün ne oradan çıkarılırlar ve ne de özürleri dinlenir. Övülmek göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O güçlüdür, hakimdir. Onları korktukları zaman bir görsen, artık onlara kurtuluş yoktur. Cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman Allah'a inandık derler ama ahiret gibi uzak bir yerden imana nasıl kolayca ulaşırlar? Oysa onu daha önce inkar etmişler, uzak bir yer olan dünyadan görünmeyene dil uzatmışlardı. Kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına artık engel konur. Nitekim daha önce kendilerine benzeyenlere de aynı şey yapılmıştı. Çünkü onlar şüphe ve endişe içerisindeydiler. İnkar edenlere cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Her inkarcıyı böylece cezalandırırız. Orada Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızdan başka yararlı iş işleyelim diye bağırışırlar. O zaman onlara şöyle deriz. Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcıları olmaz. Sadakallahü lazım.